Prenses Betsy son perdenin sonunu beklemeden tiyatrodan ayrıldı. Tuvalet odasına girip soluk uzun yüzünü silip pudralamış, saç tuvaletini düzeltmiş ve büyük konuk odasına çay götürmelerini söylemişti ki Bolşaya Morskaya'daki konağına birbiri arkasına arabalar gelmeye başladı. Konuklar geniş giriş kapısının önünde arabalarından iniyorlardı ve sabahları gelip geçene ibret olsun diye cam kapının arkasında gazete okuyan şişman kapıcı bu çok büyük kapıyı sessizce açıp gelenleri içeri buyur ediyordu. Bir kapıdan yenilenmiş saç tuvaleti ve tazelenmiş yüzüyle ev sahibesi, öbür kapıdansa konuklar hemen hemen aynı anda koyu renk duvarlı, yerleri yumuşak tül halılarla kaplı ve mum ışıklarının altında masa örtüsünün beyazlığı, semaverin gümüşü ve çay takımının incecik porseleniyle pırıl pırıl ışıklara boğulmuş bir masanın olduğu büyük salona girdiler. Ev sahibesi semaverin başına oturdu ve eldivenlerini çıkarttı. Konuklar varlıkları fark edilmeyen uşakların yardımıyla sandalyeleri çekerek yerleşti. Ev sahibesiyle semaverin başında ve salonun karşı köşesinde bir orta elçinin karısı olan siyah kadife elbiseli ve siyah ince kaşlı güzel bir hanımın çevresinde olmak üzere ikiye ayrılmışlardı. Her iki grupta da konuşma ilk dakikalarda her zaman olduğu gibi yeni gelenleri karşılamakla, merhabalaşmakla, çay ikramıyla bölünüyor, sanki üzerinde durmaya değer bir konu aranıyormuş gibi duraksanıyordu. Elçinin karısının grubundaki bir diplomat, bir aktrist olarak son derece iyi, Kaulbach'ı incelediği belli, nasıl düştüğünü fark ettiniz mi? Dedi. Eski ipek elbiseli, kırmızı yüzlü, kaşı ve takma topuzu olmayan, sarışın şişman bir hanım, ''Ah lütfen Nilsson'dan konuşmayalım. Onunla ilgili söylenecek yeni bir şey yok.'' dedi. Basitliğiyle, kaba konuşmasıyla tanınan Prenses Miyagaya'ydı bu. Prenses Miyagaya iki grubun ortasında oturuyordu ve her iki tarafa da kulak vererek bir o tarafa bir öbür tarafa laf yetiştiriyordu. Bugün Kaulbach hakkında üç kişi bana sözleşmiş gibi aynı cümleyi söyledi. Nesini beğenmişler bilmiyorum ama bu cümle çok hoşlarına gitmişti, dedi. Konuşma bu yorumla kesildi ve yeni bir konu bulmaları gerekti. İngilizce small talk denilen güzel konuşmanın büyük bir ustası olan elçinin karısı hangi konudan başlayacağını kendisi de bilmeyen diplomata dönerek ''Bize eğlenceli bir şeyler anlatın ama iğneleyici olmasın.'' dedi. Bunun çok zor bir iş olduğunu, sadece iğneleyici şeylerin gülünç olduğunu söylerler diye gülümseyerek söze başladı diplomat. Ama deneyeceğim. Siz konuyu verin. Bütün iş konuda. Konu verilirse onu işlemek kolay olur. Sık sık geçen asrın ünlü laf ebelerinin şimdi olsa zekice söz söylemekte zorlanacaklarını düşünürüm. Bütün bu zekice sözler öylesine bıkkınlık verdi ki. Elçinin karısı gülerek, bu daha önce de söylendi diyerek diplomatın sözünü kesti. Konuşma hoş başlamıştı ama sırf çok hoş bir konuşma olduğu için tekrar durmuştu. Hiçbir zaman yarı yolda bırakmayan güvenilir bir konuya, dedikoduya başvurmak gerekiyordu. Diplomat masanın yanında ayakta duran yakışıklı sarışın genç adamı gözleriyle işaret ederek ''Tuşkeviç'te 15. Louis'vari bir şey görmüyor musunuz?'' dedi. ''Aa evet, salonla aynı zevkte. Bu yüzden buraya bu kadar sık geliyor.'' Bu konuşma, bu salonda konuşulması olanaksız bir şeye, yani Tuşkeviç'in ev sahibesiyle ilişkisine göndermeler yapıldığı için devam etti. Semaverin ve ev sahibesinin çevresindeki konuşma da bir zamandır aynı şekilde kaçınılmaz üç konu arasında, yani son toplumsal yenilikler, tiyatro ve yakın çevrenin kınanması arasında gidip geliyordu. Ve o da son konuda, yani dedikoduda karar kılmıştı. Duydunuz mu? Maltişçeva ama kızı değil, annesi. Kendisine pembe bir elbise diktiriyormuş. Olamaz ama hayır bu harika. Hayret ediyorum o akılla. Aptal değildir kendisi. Ne kadar gülünç olduğunu nasıl görmüyor? Herkesin talihsiz Maltişçeva'yı kınayacak ve alay edecek bir lafı vardı. Ve konuşma tutuşan odunlar gibi neşeyle çıtırdamaya başlamıştı. Prenses Betsy'nin hırslı bir gravür koleksiyoncusu ve iyi yürekli şişman bir adam olan kocası, prensesin konukları olduğunu öğrenince kulübe gitmeden önce salona uğramıştı. Yumuşak alanın üzerinde hiç ses çıkartmadan Prenses Miyagaya'nın yanına geldi. ''Nilsson hoşunuza gitti mi?'' diye sordu. Aa, hiç böyle sinsi sinsi yaklaşmak olur mu? Beni ne kadar korkuttunuz, dedi prenses. Lütfen benimle opera konusunda konuşmayın. Müzikten hiç anlamıyorsunuz. En iyisi ben sizin düzeyinize ineyim de sizinle çinilerinizi ve gravürlerinizi konuşayım. Anlatın bakalım. Geçen gün bit pazarından hangi hazineyi satın aldınız? İster misiniz? Göstereyim mi size? Ama siz bu işten anlamazsınız ki. Gösterin, neydi adları? Şu bankerlerden bir şeyler öğrendim. Çok güzel gravürler var onlarda. Bize göstermişlerdi. Nasıl yani? Schützburg'lara mı gittiniz? Diye sordu ev sahibesi semaverin başında. Prenses Miyagaya herkesin kendisini dinlediğini hissederek yüksek sesle. Gittik, dedi. Kocamla beni öğle yemeğine çağırmışlardı ve bana o yemekte kullandıkları sosun 1.000 rubleye mal olduğunu söylemişlerdi. Çok iğrenç bir sostu. Yeşil bir şey. Bizim de onları çağırmamız gerekiyordu. Ben de 85 kapiklik bir sos yaptım. Herkes çok beğendi. Öyle 1.000 rublelik soslar falan yapamam. O bir tanedir, dedi ev sahibesi. Harikadır, dedi başka birisi. Prenses Miyagaya'nın konuşmalarının yaptığı etki her zaman aynı olurdu. Prensesin bıraktığı etkinin sırrı, şimdiki gibi tam söylemek istediği şey olmasa da bir anlam taşıyan basit şeyler konuşmasından kaynaklanıyordu. Prensesin yaşadığı toplumda bu türden sözler espri etkisi yapıyordu. Prenses Miyagaya neden böyle bir etki yaptığını anlayamıyordu ama etki yaptığını biliyordu ve bundan yararlanıyordu. Prenses konuşurken herkes onu dinlediği ve elçinin karısının çevresindeki konuşma kesildiği için ev sahibesi konukları bir araya toplamak istedi ve elçinin karısına ''Çay istemediğinizden emin misiniz? Yanımıza gelsenize.'' dedi. ''Hayır, burada çok iyiyiz.'' diye yanıtladı elçinin karısı gülümseyerek ve başladığı konuşmayı sürdürdü. Konuşmanın konusu çok hoştu. Karı koca Karenin'leri çekiştiriyorlardı. Anna'nın bir hanım arkadaşı Moskova yolculuğundan beri Anna çok değişti. Tuhaf bir şey var onda, dedi. En önemli değişiklik peşinden Alexei Vronski'nin gölgesini de getirmiş olması, dedi elçinin karısı. Ne var bunda? Grimm'in bir masalı vardır. Gölgesiz adam ya da gölgesi olmayan adam. Bu nedenden ötürü ona verilmiş bir cezaymış bu. Cezanın ne olduğunu hiçbir zaman anlayamadım. Ama bir kadın için gölgesiz olmak hoş bir şey olmamalı. Evet ama gölgesi olan kadınların sonları genellikle kötü oluyor, dedi Anna'nın arkadaşı. Bu sözleri duyan Prenses Miyagaya birden ağzınızdan yel alsın, dedi. Karenina çok güzel bir kadın. Kocasını sevmem ama onu çok severim. Kocasını neden sevmiyorsunuz? Ne kadar mükemmel bir insandır, dedi elçinin karısı. Kocam Avrupa'da böylesi devlet adamlarının az olduğunu söylüyor. Benim kocam da aynı şeyi söylüyor ama ben inanmıyorum, dedi Prenses Miyagaya. Kocalarımız bunu söylemeselerdi biz de olanı görürdük. Bence Alexei Alexandrovich aptalın biridir. Bunu fısıltıyla söylüyorum. Her şeyin apaçık yapıldığı doğru değil mi? Eskiden onu akıllı bir adam olarak görmem söylendiğinde bakıyordum da onun aklını göremediğim için kendimi aptal buluyordum. Ama o aptaldır der demez ama fısıltıyla tabii. Her şey öylesine aydınlandı ki. Doğru değil mi? Bugün ne kadar sivri dillisiniz. Hiç değil. Çıkarttığım başka bir sonuç da yok. İkimizden biri aptal. Siz de biliyorsunuz ki kendim için bunu asla söylemem. Diplomat Fransızca bir dize okuyarak, "Hiç kimse durumundan hoşnut değil ama herkes aklından hoşnut," dedi. İşte tam da bu, dedi telaşla ona dönen Prenses Miyagaya. Ama mesele şu ki Anna'yı elinize teslim etmem. Ne kadar güzel, ne kadar sevimlidir. Herkes ona aşık oluyorsa, gölge gibi peşinden geliyorsa o ne yapsın? Ben de zaten kınamak niyetinde değilim, diyerek kendini haklı çıkartmaya çalıştı Anna'nın arkadaşı. Eğer peşimizden hiç kimse gölge gibi gelmiyorsa bu bizim ayıplama hakkına sahip olduğumuzu göstermez. Prenses Miyagaya, Anna'nın arkadaşına gereken biçimde ağzının payını verdikten sonra ayağa kalktı ve elçinin karısıyla birlikte Prusya kralı hakkında genel bir konuşmanın yapıldığı masaya katıldı. "Kimi çekiştiriyordunuz öyle?" diye sordu Betsy. Elçinin karısı gülümseyerek masaya geçerken, "Kareninleri," dedi. Prenses Alexei Alexandrovich'in niteliklerinden söz ediyordu. Ev sahibesi giriş kapısına göz atarak, "Yazık, biz duymadık," dedi. "Aa, sonunda geldiniz," dedi içeri giren Vronski'ye gülümseyerek. Vronski, herkese tanıdık olmanın ötesinde burada karşılaştığı konukların hepsini her gün görüyordu ve bu yüzden de biraz önce vedalaştığı insanların yanına geliyormuş gibi rahat bir tavırla salona girmişti. Elçinin karısının sorduğu soruya, "Nereden mi geliyorum?" diye karşılık verdi. "Ne yapayım, itiraf edeyim bari. Buf'tan geliyorum. Herhalde 100 kez gitmişimdir ve hep aynı zevkle izlemişimdir. Harika. Bunun utanç verici olduğunu biliyorum ama operada uyuyorum. Komedi tiyatrolarında ise son dakikaya kadar kalıyorum ve çok eğleniyorum. Bugün bir Fransız aktrisin adını söyledi ve onunla ilgili bir şey anlatmak istedi. Fakat elçinin karısı şakacıktan bir korkuyla Vronski'nin sözünü kesti. Oh lütfen o korkunç şeyi anlatmayın. Tamam anlatmam. Ayrıca bu korkunç şeyleri herkes biliyor. Opera gibi makbul bir şey olsaydı herkes giderdi oraya." diye lafa karıştı Prenses Miyakka'ya. Giriş kapısının önünde ayak sesleri duyuldu ve Prenses Betsy gelen kişinin Karenina olduğunu bilerek Vronski'ye bir göz attı. Vronski kapıya baktı. Yüzü yeni bir ifade aldı. İçeriye giren kişiye sevinçle, dikkatle, bu arada ürkekçe bakıyor ve yavaş yavaş ayağa kalkıyordu. Salona Anna girdi. Her zamanki gibi dimdik, onu diğer sosyete kadınlarının yürüyüşünden farklı kılan, hızlı, kararlı ve hafif adımlarıyla ve bakışlarının yönünü değiştirmeden kendisini ev sahibesinden ayıran birkaç adımlık mesafeyi geçti. Ev sahibesinin elini sıktı, gülümsedi ve aynı gülümsemeyle Vronski'ye baktı. Vronski yerlere kadar eğildi ve ona bir sandalye uzattı. Anna yalnızca başını eğerek karşılık verdi. Kızardı ve kaşlarını çattı. Ama hemen yine başıyla tanıdıklarını selamlayarak uzatılan elleri sıkarak ev sahibesine döndü. "Prenses Lydia'daydım," dedi. "Daha erken gelmek istiyordum ama oturup kaldım. Sir John oradaydı. Çok ilginç biri." "Aa, şu misyoner mi?" "Evet, Hindistan'daki yaşamla ilgili çok ilginç şeyler anlatıyordu." Anna'nın gelişiyle kesilen konuşma, üflenen bir lambanın ateşi gibi bir o yana, bir bu yana sallanmaya başladı. "Sir John, evet Sir John, onu gördüm. Güzel konuşuyor. Vlasyeva ona iyiden iyiye gönlünü kaptırmış. Peki küçük Vlasyeva'nın Topov'la evleneceği doğru mu?" "Evet, kesin olarak söz kesilmiş diyorlar." "Annesine ve babasına şaşırıyorum. Aşk evliliği olduğunu söylüyorlar." "Aşk evliliği mi? Tarih öncesinden kalma düşünceleriniz var. Artık aşk evliliğinden söz eden kaldı mı?" dedi elçinin karısı. "Ne yapalım? Bu eski aptalca moda henüz ortadan kalkmadı," dedi Vronski. "Bu modayı izleyenler açısından durum daha da kötü. Benim görebildiğime göre mutlu evlilikler sadece mantık evlilikleridir." "Evet ama bu mantık evliliklerinde mutluluk sırf itiraf edilmemiş bir aşk ortaya çıktığı için toz gibi dağılıyor," dedi Vronski. "Ama biz iki insanın da artık aklının başına geldiği evlilikleri mantık evliliği diye adlandırıyoruz. Bu kızıl hastalığı gibi geçirilmesi gereken bir şeydir. O zaman çiçek aşısı gibi yapay olarak aşk aşısı yapmayı öğrenmek gerek. Ben gençliğimde bir papaz çözümezine aşık olmuştum," dedi Prenses Miyakka'ya. "Bana bir yararı oldu mu bilmiyorum." "Hayır sanıyorum, şaka bir yana, aşkı öğrenmek için yanlış yapmak, sonra da bu yanlışı düzeltmek gerekiyor," dedi Prenses Betsy. "Evlendikten sonra da mı?" diye sordu elçinin karısı, şaka yollu. "Pişman olmak için asla geç değildir," dedi diplomat, bir İngiliz atasözünü tekrarlayarak. "İşte tam olarak böyle," diye araya girdi Prenses Betsy. "Hata yapmak ve sonra düzeltmek gerekir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" diye dudaklarında belli belirsiz sert bir gülümsemeyle bu konuşmayı sessizce dinleyen Anna'ya sordu. Anna çıkartıp eline aldığı eldivenle oynayarak bence ne kadar baş varsa o kadar da akıl olduğuna göre, ne kadar kalp varsa bir o kadar da aşk türü vardır," dedi. Vronski Anna'ya bakıyor ve onun ne diyeceğini beklerken yüreği duracakmış gibi oluyordu. Anna bu sözleri söyleyince bir tehlikeyi atlatmış gibi derin bir soluk aldı Vronski. Anna birden Vronski'ye "Ben de Moskova'dan bir mektup aldım," dedi. "Kitty Şterbaskaya'nın çok hasta olduğunu yazıyorlar." "Öyle mi?" dedi Vronski suratını asıp. Anna Vronski'ye sert sert baktı. "Sizi ilgilendirmiyor mu bu?" "Tam tersine çok ilgilendiriyor. Tam olarak ne yazdıklarını öğrenebilir miyim?" diye sordu Vronski. Anna ayağa kalktı ve Betsy'nin yanına gitti. Betsy'nin sandalyesinin arkasında durarak "Bana bir fincan çay verir misiniz?" dedi. Prenses Betsy çay doldururken Vronski Anna'nın yanına gelmişti. "Ne yazmışlar size?" diye sorusunu yineledi Vronski. Anna onun bu sorusuna yanıt vermeyerek "Erkeklerin neyin bayağı olduğunu anlamadıklarını ama her zaman bundan söz ettiklerini düşünürüm sık sık," dedi. "Çoktandır size söylemek istediğim bir şey var," diye ekledi ve birkaç adım yürüyüp albümlerin olduğu köşedeki masanın yanına oturdu. Vronski çayını uzatarak "Bu sözlerinize hiç anlam veremiyorum," dedi. Anna yanındaki sedire baktı ve Vronski hemen oturdu. "Evet, size söylemek istediğim bir şey var," dedi Vronski'ye bakmadan. "Davranışınız kötüydü. Kötü. Hem de çok kötü. Kötü davrandığımı ben bilmiyor muyum sanki? Ama böyle davranmama kim neden oldu?" Anna ona sert sert bakarak "Bunu bana niçin söylüyorsunuz?" dedi. Vronski bakışlarını Anna'nın bakışlarından kaçırmaksızın cesaret ve sevinçle "Nedenini biliyorsunuz," diye yanıtladı. Vronski değil ama Anna şaşırmıştı. "Bu sadece sizin kalbinizin olmadığını gösteriyor," dedi. Ancak bakışı kalbinin olduğunu bildiğini ve bu yüzden de ondan korktuğunu söylüyordu. "Biraz önce sözünü ettiğiniz şey bir hata değildi, aşk değildi. Unuttunuz mu? Bu iğrenç sözcüğü ağzınıza almayı yasaklamıştım," dedi Anna irkilerek. "Fakat aynı zamanda tek bir sözcükle yasaklamıştım. Sözcüğüyle kendi adına onun üzerinde belli haklara sahip olduğunu gösterdiğini ve böylece onu aşk hakkında konuşmaya teşvik ettiğini hissetmişti." Anna kararlı bir şekilde Vronski'nin gözlerine bakarak ve yanakları alev alev yanarak "Bunu çoktandır size söylemek istiyordum," diye devam ediyordu. "Bugün de burada sizinle karşılaşacağımı bilerek mahsus geldim. Size bu işin sona ermesi gerektiğini söylemeye geldim. Benim yüzüm hiç kimsenin önünde kızarmadı. Ama siz kendimi bir şekilde suçlu hissetmeme neden oluyorsunuz." Vronski Anna'ya baktı ve onun bu yeni manevi güzelliğine hayran kaldı. Açık ve ciddi bir şekilde "Benden istediğiniz nedir?" dedi Vronski. "Moskova'ya gitmenizi ve Kitty'den özür dilemenizi istiyorum," dedi Anna. "İstediğiniz bu değil," dedi Vronski. Anna'nın istediği şeyi değil, söylemek zorunda hissettiği şeyi söylediğini görüyordu. "Dediğiniz gibi beni seviyorsanız," diye fısıldadı Anna. "O zaman içimin rahat etmesi için bunu yaparsınız." Vronski'nin yüzü aydınlandı. "Benim için yaşamın tam kendisi olduğunu bilmiyorsunuz sanki. Ama ben rahatlık nedir bilmem ve size de veremem. Bütün benliğimi, sevgimi, evet, sizi ve kendimi ayrı olarak düşünemiyorum. Siz ve ben benim için biriz ve bundan böyle ne kendim ne de sizin için rahat olma olasılığı görmüyorum. Umutsuzluk, mutsuzluk olasılığı görüyorum. Ya da mutluluk olasılığı görüyorum. Hem de ne mutluluk? Mutluluk olanaksız mı yoksa?" diye ekledi. Sadece dudaklarını oynatarak, ama Anna duymuştu. Söylenmesi gereken sözleri söylemek için Anna zihnini bütün gücüyle zorladı. Ama bunun yerine sevgi dolu bakışını Vronski'nin üzerinde durdurdu ve hiçbir şey söylemedi. "İşte," diye düşündü Vronski heyecanla. "Tam artık umutsuzluğa kapıldığım, bu işin sonunun olmadığını düşündüğüm bir anda işte aşk. Beni seviyor, bunu kabul ediyor. Öyleyse bunu benim için yapın. Bana bu sözleri bir daha hiç söylemeyin ve iyi birer dost olalım," dedi. Anna sözcüklerle ama bakışı bambaşka bir şey söylüyordu. "Biz dost olamayız. Bunu siz de biliyorsunuz. Ama en mutlu insanlar mı yoksa en mutsuz insanlar mı olacağız? Bu sizin elinizde." Anna bir şey söylemek istedi ama Vronski onun sözünü kesti. "Aslında sizden tek bir şey rica ediyorum. Umut etme ve şimdi olduğu gibi acı çekme hakkı istiyorum. Ama eğer bu da olanaksızsa bana yok olmamı emredin, yok olayım. Varlığım sizi sıkıyorsa bir daha beni görmezsiniz. Sizi kovmak istemiyorum. Hiçbir şeyi değiştirmeyin yeter. Her şeyi olduğu gibi bırakın," dedi Vronski titreyen bir sesle. "İşte kocanız da geldi." Gerçekten de tam o anda Alexey Alexandrovich sakin, hantal yürüyüşüyle salona giriyordu. Karısına ve Vronski'ye bir göz atıp ev sahibesinin yanına gitti. Bir fincan çay alıp oturduktan sonra acele etmeyen, her zaman duyulabilen sesiyle birisine takılarak her zamanki şakacı tavrıyla konuşmaya başladı. Konuklara bakarak, "Güzel hanımlar ve ilham perileri burada," dedi. Fakat Prenses Betsy kendi deyimiyle Alexey Alexandrovich'in bu tavrına tahammül edemiyordu ve zeki bir ev sahibesi olarak onu hemen genel bir konuda, askerlik yükümlülüğü konusunda ciddi bir konuşmaya yöneltti. Alexey Alexandrovich bu konuyla hemen ilgilendi ve kendisine saldırıya geçmiş olan Prenses Betsy'nin karşısında yeni kararnameyi ciddi bir şekilde savunmaya koyuldu. Vronski ile Anna küçük masanın başında oturmaya devam ediyorlardı. Bir hanım gözleriyle Karenina'yı, Vronski'yi, Karenina'nın kocasını göstererek "Hiç yakışık almıyor," diye fısıldadı. Anna'nın arkadaşı olan hanım "Ben sana demiştim," diye karşılık verdi. Fakat sadece bu hanımlar değil, salonda bulunan hemen hemen herkes, hatta Prenses Miyakaya ve Betsy de topluluktan uzaklaşan Anna ve Vronski'ye sanki bu durum kendilerini rahatsız ediyormuş gibi kaçıncı defadır bakıyordu. Bir tek Alexey Alexandrovich bir kez bile o tarafa bakmadı ve başlamış olan konuşmadan kopmadı. Prenses Betsy herkeste kötü bir izlenim oluştuğunu fark edince Alexey Alexandrovich'i dinlemesi için yerine başka birini bırakıp Anna'nın yanına gitti. "Kocanızın sözlerindeki açıklık ve doğruluk beni her zaman hayran bırakıyor," dedi Prenses Betsy. "O konuştuğu zaman en anlaşılmaz kavramları bile anlıyorum." Anna mutluluktan gülümseyerek ve Betsy'nin kendisine söylediği şeyin tek sözcüğünü bile anlamaksızın "Aa evet," dedi ve büyük masaya geçip genel konuşmaya katıldı. Alexey Alexandrovich yarım saat oturduktan sonra karısının yanına geldi ve birlikte eve gitmeyi önerdi. Ancak Anna kocasının yüzüne bakmaksızın akşam yemeğine kalacağını söyledi. Alexey Alexandrovich başını eğerek selam verip çıktı.